Ayrım 2.
Daha adil bir düzene ulaşmada birinci derecede rol oynayan itici ve dinamik bir güç olduğuna da şüphe yoktur. Buna karşılık hürriyet eşitliğe kıyasla daha soyut, daha karmaşık, daha yüksek bir kavramdır. Bu bakımdan Roger Lacombe'un da işaret ettiği gibi hürriyet daha çok aydınlar zümresinin elit tabakasının özlemini duyduğu bir idealdir denebilir. Gerçekten hürriyetin insan kişiliği ve onun manevi dünyası bakımından yüceltici değerini tam anlamıyla kavrayabilmek için belli bir fikri olgunluk düzeyine ulaşmış olmak gereklidir. Ancak bu açıklamaların ötesinde hürriyetin mi yoksa eşitliğin mi öncelik ve üstünlük taşıdığı sorusu tartışmalı kalmakta devam eder. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bu sorunun cevabı değişik demokrasi anlayışı ve dünya görüşlerine göre farklılık gösterir. Marksist düşünce sistemi eşitliğe kesin öncelik tanıma eğilimindedir. İnsanları ileride gerçek hürriyete kavuşturabilmek için her şeyden önce ve her ne pahasına olursa olsun onların arasında eşitlik sağlanmalıdır. Bu hürriyetin ertelenmesi anlamına da gelse kaçınılmaz bir zorunluluktur. Kaldı ki eşitliğin başladığı yerde hürriyet de başlamış demektir. Kişinin bağımsızlığını üstün değer olarak kabul eden liberal düşünce bu görüşün karşısında yer alır. Ona göre başlı başına eşitliğin hiçbir anlamı yoktur. Hürriyetsiz eşitlik köleler arasındaki eşitliğe benzer. Kölelerde hiçbir hakka sahip olmamak ve bir hiç sayılmak bakımından birbirleriyle eşittirler. İnsana bağımsız bir düşünce ve davranış alanı bırakmayan, ona kendi kaderini tayin hakkını tanımayan kısıtlayıcı bir eşitliğin özlenecek bir yanı olamaz. 3. Hassas denge. Teorik alanda sürüp giden bu tartışma üzerinde bir sonuca varmadan önce sorunu biraz daha açmak ve burada sözü geçen eşitlikten neyin kastedildiğini iyice belirtmek yerinde olur. Aslında hürriyet gibi eşitliğin de değişik alanları vardır ve tek bir kavram yerine ayrı ayrı zamanlarda, ayrı ayrı ölçülerde ortaya çıkmış ve gerçekleşmiş eşitliklerden söz etmek daha doğrudur. Önce bilindiği gibi 18. yüzyıl liberal düşüncesinin getirdiği hukuki eşitlik veya kanun önünde eşitlik prensibi ortaya atılmış ve kabul edilmiştir. Ancak ne var ki kanun önünde eşit sayılmak toplum içinde insanlar arasındaki büyük eşitsizlikleri ve sosyal uçurumları ortadan kaldırmak için yeterli olmamıştır. Zaten Fransız İhtilali'nin ünlü sloganındaki hürriyet, eşitlik, kardeşlik, hukuki eşitlik fikrinin böyle bir amaç güttüğü de söylenemezdi. O zamanlar kanun yoluyla sosyal şartlarda eşitlik yaratmak diye bir şey düşünülmüyordu. Daha sonra uzun mücadeleler sonunda kanun önünde eşitliği siyasal eşitlik prensibi izlemiştir. Fakat tek adam tek oy sözüyle özetlenen genel oy ilkesinin kabulü ile de toplum düzeninde hemen köklü değişmelerin ortaya çıkıverdiğini ileri sürmek pek mümkün değildir. Bununla beraber şunu da hemen belirtelim ki, büyük kitlelerin toplumun yönetiminde siyasal ağırlıklarını ortaya koyarak söz sahibi olmaları sonucunda uzun vadede de olsa eşitlik yönünde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bugün artık eşitlik deyince söz konusu olan ve gerçekleştirilmesine çalışılan sosyal ve ekonomik eşitliktir. Ancak ekonomik eşitlik deyiminin değişik yorumları olduğunu unutmamak gerekir. Daha çok bilimsel sosyalizmin sözlüğünde yer alan bu deyimin bugün için Marksist-Leninist rejimlerde bile toplumda herkesin eşit gelire sahip olması şeklinde anlaşılmadığını söylemeye lüzum yoktur sanırız. Teorik olarak tam ekonomik eşitlik Marksist diyalektiğe göre ancak ileride komünizmin üst aşamasına ulaşıldığında söz konusu olabilecektir. Şu halde zamanımızda ekonomik eşitlik mutlak değil nispi bir kavramdır. Şüphesiz bu nispiliğin muhtelif dereceleri olabilir. Batı tipi demokrasilerde ekonomik eşitlikten çok fırsat ve imkan eşitliği kavramına yer verilir. Bu da başlangıç çizgisinde bütün insanların aynı imkanlardan yararlanabilmelerinin sağlanması anlamına gelmektedir. Aralarındaki ideolojik farklılıklara rağmen modern devletlerin çoğu toplumun insanları arasında nispi de olsa ekonomik ve sosyal eşitliğin sağlanması gereğine inanmış görünüyorlar. Ayrılık bu hedefin gerçekleştirilmesinde izlenecek yol ve yöntem ile eşitliğin ölçüsünü tayin noktasında ortaya çıkıyor ve bu noktada tekrar hürriyet ile eşitlik arasındaki çatışma problemine dönmüş oluyoruz. Bu konuda yukarıdan beri yapmış olduğumuz açıklamalar bizi bazı sonuçlara, çözümlere değil, götürecektir. Bir defa şu gerçeğin tekrarlanmasında yarar vardır. Hürriyetin yolu mutlaka eşitlikten geçer. Herkesin kendi kişiliğini geliştirmek için hürriyetten eşit ölçülerle faydalanma imkanlarına sahip bulunmadığı bir düzen eksiktir, yetersizdir ve gerçek bir hürriyet düzeni sayılamaz. Bu bakımdan hiç çekinmeksizin eşitlik hürriyetin ön şartı ve onun tamamlayıcısıdır diyebiliriz. Fakat arkasından hemen şunu da eklememiz gerekir. Ön şart demek kavramın kendisi demek değildir ve başlı başına onun yerini tutamaz. Sartori'nin belirttiği gibi eşitlik gerçi hürriyetin tamamlayıcısıdır fakat bazen onu tamamen örtebilir ve yok edebilir de. Toplum içinde insanlar arasındaki bütün farklılıkları bir silindir eziciliğiyle düzleyen, onları bağımsız ve sorumlu varlıklar olarak değil de sadece birbirine eş birimler olarak kabul eden bir düzende artık hürriyet ortadan kalkmış demektir. Kişiye verdiğinden çok daha fazlasını geri alan böyle bir eşitlik anlayışının değeri üzerinde herhalde uzun uzadıya düşünmek gerekir. Açıkça görülüyor ki hürriyet ile eşitlik arasında hassas bir denge vardır. Demokrasinin bu iki temel ilkesinden birinin arka plana itilmesi ve küçümsenmesi halinde bu denge hemen bozulacaktır. O zaman da ne biri ne öteki yalnız başına insanı gerçekten hür ve mutlu kılmaya yetmeyecektir. 4. Terminoloji açıklaması, kamu hürriyetleri teriminden ne anlaşılır? Hür ve demokratik toplumlarda kişilere tanınan haklar ve hürriyetler çeşitli terimlerle adlandırılmaktadır. Bu konuda ferdi haklar, kişi hakları veya ferdi hürriyetler, kişi hürriyetleri, insan hakları, temel haklar ve kamu hürriyetleri terimlerinin kullanıldığını görüyoruz. Çoğu zaman hiçbir ayırma yapılmaksızın tamamen eş anlamda kullanılan bu terimler arasındaki bazı anlam farklarına ve nüanslara işaret etmek yerinde olur. Ferdi haklar veya ferdi hürriyetler, kişi hürriyetleri deyimi ile 18. yüzyılın ferdiyetçi doktrini arasında fikir ve kavram bağlantısı olduğuna şüphe yoktur. O günden bugüne çok gelişmiş olan ve zamanımızda geniş bir sosyal muhteva kazanmış bulunan hak ve hürriyetleri bu terimin artık iyice kavramadığını söylemek gerekir. Ferdi haklar deyimi çağdaş haklar ve hürriyetler kataloğunun ancak bir kısmını, klasik veya negatif hürriyetler kısmını karşılamak üzere kullanılabilir. İnsan hakları bu alandaki terimlerin şüphesiz ki en genişidir. Bu terim insanlığın belli bir gelişme çağında teorik olarak bütün insanlara tanınması gereken ideal bir haklar listesini ifade eder. Bu ideal liste çeşitli ülkelerde, değişik ölçülerde pratik değer kazanmış ve uygulama alanına geçmiş bulunabilir. Fakat insan hakları deyince genel olarak daha çok olması gereken alanda kalan veya sadece platonik bildirilere geçen bir ulaşılacak hedefler programı akla gelir. Kamu hürriyetleri bu ideal programın gerçekleşmiş kısmıdır. Daha açık bir deyişle, kamu hürriyetleri insan haklarının devlet tarafından tanınmış ve pozitif hukuka girmiş olan bölümünü ifade eder. Belli haklar ve hürriyetler anayasa ve kanunlar tarafından düzenlenmiş, sınırları belirtilmiş ve böylece kişilerce pratik olarak kullanılma imkanları sağlanmıştır. Bunlara kamu hürriyetleri denmesi sadece bir sınıfa veya zümreye değil, fakat istisnasız olarak herkese, kamuya tanınmış olmasından ve dolayısıyla fert-devlet ilişkilerini düzenleyen kamu hukukunun bir kolunu teşkil etmesindendir. Son zamanlarda kamu hürriyetleri karşılığında temel haklar teriminin de sık sık kullanıldığı görülüyor. Özellikle Alman hukuk terminolojisinde yerleşmiş olan bu deyim, 1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na da girmiş bulunmaktadır. Ancak doktrinde ve konuşma dilinde temel haklar bazen insan hakları kavramının karşılığı olarak da kullanılmaktadır. Bu bakımdan biz anlamı daha belirli ve daha teknik bir terim olan kamu hürriyetlerini tercih ettik. Bununla beraber yerine ve sırasına göre öteki terimleri de şüphesiz ki kullanmakta devam edeceğiz. Birinci kısım. Kaynaklar insan hakları doktrininin doğuşu, teorik ve pozitif gelişmeler, hürriyet kavramının sosyal yönde gelişmesi, milletler arası alana geçiş, çağdaş hürriyet anlayışı, Türkiye'de kamu hürriyetlerinin gelişmesi. Birinci bölüm, kamu hürriyetlerinin fikri ve tarihi kaynakları. İnsanlar arasında hürriyet fikri ne zaman doğmuştur? Bugünkü anlamda kamu hürriyetlerinin fikri ve tarihi kaynakları nelerdir? Bunlar nasıl bir gelişme çizgisi izlemişlerdir? Kamu hürriyetlerinin incelenmesine bu soruların cevaplarını araştırmakla başlamak gerekir. 1. Eski çağlarda Yunan ve Roma'da. Kişi hak ve hürriyetleri kavramının fikir tohumlarını ve bu kavramın uygulama alanındaki ilk örneklerini eski çağ medeniyetlerinde özellikle eski Yunan'da bulabileceğimiz görüşü zaman zaman ileri sürülmüştür. Her şeyden önce bu görüşteki gerçek payını saptamaya çalışmalıyız. 1. Doktrin. Fikir alanında eski Yunan'ın en büyük iki filozofu sayılan Platon, Eflatun ve Aristo'da insana insan olarak değer veren, ona devlet içinde ve devlete karşı herhangi bir hak tanıyan düşüncenin izine rastlamıyoruz. Klasik çağın bu iki ünlü düşünürünün başka yönlerden çok ileri ve ilgi çekici görüşleri arasında hürriyet fikrinin belirtilerini aramak boşuna bir çaba olur. Gerçekte her ikisinin de siyasal felsefelerinin özü, netice itibariyle hürriyetin antitezinden başka bir şey değildir. Platon'un tasarladığı ideal devlet, toplum hayatının bütün yönlerini tek elden ayarlayan, düzenleyen ve bu kolektif düzen içinde kişiye en küçük bir serbest hareket alanı bırakmayan, ona aile kurmak hakkını bile tanımayan, monolitik bir devlettir. Totaliter bir sistem yaratma konusunda Platon'un çizdiği modelden daha ilerisi kolay kolay düşünülemez. Bu bakımdan Aristo kendisine yetişememiştir. Aristo'nun siyasal doktrini daha yumuşaktır, daha ölçülüdür, belki biraz daha insancıldır. Fakat bu ünlü filozofun düşünce sisteminde de insan haysiyetine değer verildiğini, kişi hürriyeti kavramına bir yer ayrıldığını görmek mümkün değildir. Kısaca gerek Platon gerek Aristo devleti kişinin mutlak efendisi olarak tanımakla, köleliği olduğu gibi kabul etmekle, insanın manevi varlığını tamamen gözden uzak tutmakla, çağlarının yerleşmiş değer ölçüsü kalıplarını aşamamışlardır. Eski çağda bu kalıpları aşan ve Platon ile Aristo'nun getiremediği düşünce ve ruh enginliğini getirenler, Stoisyenler, Stoacılar olmuştur. Stoisizm, devleti her şeyin üstünde tutan ve onu putlaştıran klasik Yunan düşüncesinden kesinlikle uzaklaşır. Devlet her şeyin üstünde değildir, onun üstünde akıl vardır, kanun vardır, hukuk vardır. Gerçekten Stoisyenler, devletin kanunlarının üstünde evrensel bir tabi kanun bulunduğunu, bütün insanların her şeyden önce akıl yoluyla kavrayacakları bu kanuna uymak zorunda olduklarını ve bu kanunun insanlara birbirlerini sevmelerini emrettiğini ileri sürmüşlerdir. Onlara göre bütün insanlık bir büyük ailedir ve bütün insanlar akrabadırlar, kardeştirler. Bunun içinde dünya vatandaşlığı devlet vatandaşlığından önce gelir. Filozof, imparator Marcus Aurelius, tek bir dünya, tek bir tanrı, tek bir kanun, tek bir hakikat vardır sözüyle Stoik felsefenin özünü tek bir cümle içine sığdırıvermiştir. Stoisyenler hürriyeti kişinin iç dünyası ile ilgili bir kavram saymışlardır. Onlara göre insan için hürriyet, kendi nefsini ve tutkularını yenebilmektedir. Tutkularının esiri olmaktan ve bütün dış etkilerden kendini kurtarabilmiş insan, kanun nazarında bir köle de olsa hürriyete kavuşmuş demektir. Böylece elde edilen hürriyeti hiçbir baskı ortadan kaldıramaz ve bu bakımdan köle ile hür insan arasında hiçbir fark olamaz. İşte Stoisizm, insana devlet dışında ilk defa olarak bir manevi değer taşıması ve bütün insanlar arasında eşitlik ve kardeşlik fikirlerini yayması dolayısıyla insan hakları doktrininin en eski felsefi kaynaklarından biri sayılmıştır. Ancak şu noktayı unutmamak gerekir ki, Stoisizm bir siyasal doktrin olmaktan çok ruh asaletine ve yüceliğine dayanan bir ahlak felsefesidir. Bu ahlaki sistem hürriyet ve insan hakları kavramlarını 18. yüzyılda tabii hukuk akımının yapmış olduğu gibi siyasal açıdan ele alarak değerlendirmiş ve dile getirmiş değildir. 2. Uygulama. Eski çağda kişi hak ve hürriyetleri pratikte gerçekleşebilmiş midir? Eski çağın site demokrasilerinde bu hürriyetlerin ilk örneklerinin bulunabileceği yolundaki iddia realitelere ne dereceye kadar uygun düşer? Her şeyden önce demokrasi olarak nitelendirilen site devletlerin gerçekten bir demokrasi olup olmadıkları noktası üzerinde durmak gerekir. Biliyoruz ki Yunan sitelerinin birçoğunda vatandaşlar doğrudan doğruya devlet yönetimine katılmaktaydılar. Vatandaşların bir araya toplanarak kanun yapmak, savaş ve barış ilan etmek, yüksek memurları, hakimleri ve kumandanları atamak gibi geniş siyasal hak ve yetkileri vardı. Site yönetiminin demokrasi diye adlandırılışı, vatandaş topluluğunun aktif olarak böyle geniş ölçüde siyasal faaliyete katılma hakkına sahip oluşundandır. Ancak kendi kendimize vatandaş kimdir sorusunu sorduğumuz ve bunun karşılığını araştırdığımız zaman, topluluk içinde bu sıfatı taşıyan kimselerin sadece küçük bir azınlıktan ibaret olduklarını görürüz. Bir kere site ahalisinin önemli bir kısmını, belki de çoğunluğunu, her türlü haktan tamamen yoksun, kanun nazarında eşya veya hayvandan farksız olan köleler kitlesi oluşturmaktadır. Köle insandan sayılmaz. Hukuk sücesi değildir. O sadece bir mal, evcil bir hayvandır. Kölelerin yanında gene büyük bir kalabalık meydana getiren ve siyasal hakların tamamından, medeni haklarında büyük bir kısmından yoksun yabancılar, metekler vardır. Yerli ahaliye gelince, bunlar da otomatik olarak vatandaş sayılmamakta, ancak belli bazı şartları, dini törenlere katılmak gibi, yerine getirenler bu sıfata hak kazanabilmekteydiler. Böylece siyasal haklara sahip olan ve devlet yönetimine katılabilen sadece belirli ve dar bir zümreydi. Vatandaş nüfusunun genel nüfusa olan oranı hakkında bir fikir verebilmek için, Attik bölgesinin 500.000'a varan nüfusu içinde vatandaş sınıfına girenlerin sayısının ancak 20-30 bin dolaylarında olduğunu söyleyebiliriz. Bu yapıdaki bir siyasal rejime demokrasi adının verilmesindeki isabetsizliği takdir etmek güç değildir. Eski Yunan siteleri içinde en demokratik sayılanı bile gerçekte dar bir oligarşi olmaktan daha öteye gidememiştir. Yunan medeniyetinin en ileri demokrasisi olarak gösterilen Atina'yı da aslında tipik bir oligarşi örneği saymak gerekir. Eski çağın demokrasi diye adlandırılan siyasal rejimlerinde kişi hürriyetlerinin tanınmış olup olmadığı meselesine gelince, bu konudaki tarihi gerçekler ne Yunan ne de Roma medeniyetlerinin kişi hürriyetlerini tanımadığını, ayrıcalıklı vatandaş sınıfının dahi bu hürriyetlerden tamamen yoksun bulunduğunu bize göstermektedir. Eski çağ devleti tam anlamıyla dinsel bir kuruluş görünümündedir. Devletin temeli dindir ve din siyasal iktidarın kaynağını oluşturur. Zaten eski çağ insanları, özellikle Yunanlılar, hiçbir zaman siyasal topluluk kavramı ile dini cemaat kavramını birbirinden ayırt edememişlerdir. Onlarca din ile devlet aynı şeydir ve aralarında hiçbir ayrılış yoktur. Böyle olunca da devlet hem maddi hem de manevi alanda fertler üzerinde tam ve mutlak bir otoriteye sahip son derece güçlü bir kuruluş olarak ortaya çıkmaktadır. Devletin topluluk hayatında el atmadığı, otoritesini yürütmediği, müdahale etmediği hiçbir alan yok gibidir. Devlet halkın malından, işinden, eğitim ve terbiyesinden, vicdani inançlarına, aile ilişkilerine, hatta kılığına, kıyafetine, yiyeceğine ve içeceğine kadar her şeyine karışır. Vatandaşların devlete karşı ileri sürebilecekleri hiçbir sübjektif hakları yoktur. Kişi bedenen ve ruhen bütün varlığı ve bütün benliği ile devlete aittir. Böyle bir sistem içinde kişi hürriyetlerinin varlığından şüphesiz ki söz edilemez. Eski Yunanlılar için hürriyet sadece siyasal faaliyetlere katılabilmekten ibarettir. Meydanlarda toplanıp oy vermek, majistraları seçmek, gerektiğinde onları azledip yargılamak. Arhont, idareci seçilmek, işte onlar için hürriyet budur. Görülüyor ki eski Yunanlılar siyasal yetkiyle hürriyeti birbirine karıştırmaktaydılar. Romalılarda da aynı anlayış hakimdi. Romalılar Yunanlılara nazaran daha iyi idareciydiler. Hükümet sanatını daha ileri götürmüşlerdi. Fakat bu konuda hiçbir ilerleme kaydedememişlerdir. Vatandaş hem kendi kanunlarını kendisi yapsın, hem de bu kanunların daracık kıskacı içinde adeta kıpırdayamaz halde bulunsun. Bu son derece garip bir çelişki değil midir? Aslında bu sadece kişi hürriyeti kavramının henüz kafalarda belirmediğinin işaretidir ve aynı zamanda yalnız siyasal haklara sahip olmanın insanı hür kılmak için yeterli bulunmadığının en açık delilidir. Fustel de Coulanges'ın dediği gibi, Eski çağ insanlarının hürriyeti tanımış ve tatmış olduklarını sanmak büyük bir yanılgı olur. Zaman zaman hükümet sistemleri değişmiş, rejimler sırasıyla monarşi, aristokrasi ve demokrasi adlarını almış. Fakat bu değişikliklerin hiçbiri insanlara gerçek hürriyeti, kişi hürriyetini getirmemiştir. Ne Yunanlılar ne de Romalılar kişinin devlet karşısında bazı haklara sahip olabileceğini, devlet kudretinin bu haklarla sınırlandırılabileceğini tasavvur edemiyorlardı. Onlarca devlet iktidarı tamamen sınırsızdı. Kişi bu sınırsız iktidarın içinde eriyordu. Eski çağ dünyası pratik alanda insanın devlet için değil fakat devletin insan için var olduğu düşüncesini kavrayamamıştır. 2. Orta çağda. Orta çağda kişinin devlet karşısındaki durumu ve devlet kudretine bir sınır çizilmesi konularında eski çağa kıyasla bir değişme ve gelişme bulunduğunu görürüz. Bu alanda göze çarpan ve derin etkiler yaratan iki büyük olay vardır. Bunlardan birincisi Hristiyan felsefesinin insan kişiliğine değer kazandırışıdır. Hristiyanlık başlangıçta her şeyden önce siyasal otorite ile dinsel otoriteyi birbirinden ayırmış ve insan vicdanını devletin hegemonyasından kurtarmak istemiştir. İsa'nın Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya veriniz sözünde Ernst Berger'ın deyişiyle bir dinamit saklıydı. Bu dinamit o zamana kadar tek bir bütün teşkil eden din ile devletin alanlarını ikiye bölecekti. Bu iki otorite arasında bir çatışma halinde de Saint Pierre'in işaret ettiği gibi iktidar sahiplerinin değil fakat Tanrı'nın sözüne itaat etmek gerekiyordu. Hristiyan doktrini bundan başka her insanın Tanrı'nın bir benzeri olarak yaratılmış olması dolayısıyla yüksek bir haysiyet taşıdığı, bu haysiyet gereğince de kişiliğine bağlı bazı haklara, bu hakların neler olduğu açıkça belirtilmemekle beraber sahip olabileceği fikrini ortaya koymuştur. İnsan artık toplum içinde bir tanecik değil, basit bir araç değil fakat başlı başına bir amaçtır. Böylece Orta Çağ düşüncesinin Hristiyan dogmalarının etkisi altında kişinin devlet karşısında bir hiç olduğu yolundaki eski çağ anlayışından uzaklaştığı görülür. Orta Çağ'ın ikinci önemli olayı feodalitenin ortaya çıkışı ile devletin mutlak kudretinin de dağılışı ve parçalanışıdır. Feodalite ile birlikte sadece merkezi devlet parçalanmakla kalmamış, devletin mutlak ve sınırsız iktidarı fikri de kaybolmuş. Hatta bizzat devlet kavramı yavaş yavaş silinmeye yüz tutmuştur. Bunun yanında gene feodalite müessesesi sadece küçük ve sınırlı bir zümre için, yani feodal senyörler için de olsa, bazı subjektif kamu haklarının tanınmasına yol açmıştır. 1. Doktrin. Bu önemli gelişmelere paralel olarak ortaçağ felsefesinin siyasal iktidarı sınırlama ve yumuşatma yolunda ileriye doğru bazı adımlar attığı söylenebilir. Biz burada sadece bu fikri gelişmede en çok payı olan iki düşünürün, Thomas Aquinas, Akünyolu Thomas ile Marsilius Patavinus'un görüşleri üzerinde kısaca duracağız. Düşünce hayatında sağladığı büyük otorite ve yarattığı geniş etki bakımından ortaçağın Aristosu diyebileceğimiz Thomas, Aquinas'ın siyasal fikirleri şüphesiz ki çok ilgi çekicidir. Saint Aziz Thomas'ın siyasal doktrininin temelinde zalim ve keyfi iktidarı önleme kaygısı yatar. Bu amacı sağlamak için ünlü ilahiyatçı, iktidarı en başta ilahi kanunla sınırlandırmak istemiştir. Ona göre bütün insanlar, yeryüzünde en yüksek iktidara sahip bulunan hükümdarlar da dahil olmak üzere, her türlü faaliyetlerinde Tanrı'nın iradesi demek olan ilahi kanuna tabidir. Hükümdar iktidarını ilahi kanuna uygun olarak kullanmak ve bu kanunun hiçbir zaman makbul görmediği zulüm yoluna sapmaktan kaçınmak zorundadır.